Rabbin yaşadığına. Bakın, yalvarırım size. Eğer Rab yaşıyorsa sizi asla ve asla terk etmeyecek. Ama siz terk etmeyin. O bizi asla terk etmeyecek. Çünkü bizi yüzüstü bırakmayan bir Tanrı. Bunu gönül rahatlığıyla, doluluğuyla söylemek istiyorum. Ve her birinizin yeni yılını ben de bütün coşkuyla, bütün sevinçle kutluyorum. Ve bu yeni yılın hepimiz için bereket, sağlık, sevinç ve bizim yararımız için sıkıntılar da olsa, bizim yararımız için sıkıntılar da diliyorum sevgili kardeşler. Gelişip, büyüyüp, onda daha iyi, daha derinlere kök salabilmek için. Her zaman soruyoruz. Şimdi 2007 yılı içerisinde mutlaka sevdiğimiz şeyler oldu, sevmediğimiz şeyler oldu. Beğendiğimiz, beğenmediğimiz şeyler oldu. Ve verdiğimiz sözler yılın sonuna geldiğimizde baktık ki yine başaramadım. Yine başaramadım. Yine suçluluk, yine suçluluk, yine hüzün ve yine mutsuzluk. Eminim bu duyguları yine bu yıl bittiğinde de, 2007 yılı bittiğinde de, yeni yıla girerken de aynı şeyi yaşadınız. Ama benim arzum 2008 yılı hepimiz için bireyler olaraktan farklı bir yıl olsun. Zaten her yıl farklı ama bizim için yararlı ve var olan gücü etrafımıza fışkırtan, etrafımıza yayan bir sürü konumunda olalım her birimiz. Sevgili kardeşler, bunu içten ve candan söylemek istiyorum. Acılar da olsa, sıkıntılar da olsa hepsini ne yaptık? Geride bıraktık. Şimdi biz dünü getirmemiz, yani dünü yakalayıp bugüne getirip koymamız mümkün mü? Bir saat öncesini bile yakalamamız mümkün değil. Zaman su gibi akıp geçiyor sevgili kardeşler. Zamanı yakalamak mümkün değil. Eksileriyle, artılarıyla ne yaptık? 2007'ye hepsini gömdük. Şimdi bizim önümüzde yepyeni bir yıl var. Bu yeni yılda sevgili kardeşler, Rab Tanrımıza ait olmanın verdiği sevinçle, esenlikle onun sözüne sımsıkı sarılmalı ve coşku içerisinde, Rabbin sözünde gelişerek coşku içerisinde onunla birlikte yürümeyi sürdürmeli. Önde her zaman o olmak şartıyla. Şimdi biliyorsunuz Pentekost günü neydi Pentekost günü? Kilisenin ortaya çıkışıydı değil mi? Kutsal Ruh'un gelişiyle yepyeni bir dönem başladı. Kilisenin dönemi başladı. Biz bunu Haberciler İşleri 2. bölümde okumuştuk. Ve bu topluluğun, ilk yerel topluluğun ortaya çıkışıyla çok önemli şeyler oldu. Ne oldu? O bölgeye, o bölgenin içerisinde, o bölgeye yakın değişik alanlarda papatya gibi değişik topluluklar, kilise toplulukları oluştu. Bu toplulukların 7 tanesi Asya ili olarak bilinen, bugün bizim ülkemizin içerisinde olan topraklarda. Biz bunu nerede okuyoruz? 7 kilisenin durumunu Vahiy 3. bölümde bu kiliseler isimleriyle bize ne yapılıyor? Açıklanıyor. Efes topluluğu, İzmir topluluğu, Bergama topluluğu, Tiyatira, Sart ve Philadelphia ve Laodikya. Tam 7 tane topluluk. Şimdi ben o 7 topluluğu da gezdim, gördüm. Tarihçiler onları güzel yerin altından üst kısma çıkardılar. Turistlerin gezebilecek bir duruma ne yaptılar? Getirdiler sevgili kardeşler. Ama baktığımız zaman bu kilise topluluklarına her biri için Tanrı'nın bir mesajı var. Bu topluluklar için, toplulukları okuyun, bakın her topluluk için Tanrı'nın bir mesajı olduğunu görüyoruz. Bir gün Birkaç gün öncesi Kerstin'le beraber konuşuyordum. Kerstin bu yeni topluluk içerisinde sayısal olarak çok küçük, güç olarak pek fazla imkanlara sahip olmayan bir topluluktan söz etti. Philadelphia topluluğundan. Yani bugün günümüzün Alaşehir, Alaşehir bölgesinde olan bir kilise topluluğuydu. Ve bu kilise topluluğu üzerine birazcık konuştuk. Ve Kerstin bu kilise topluluğunu, bizim bu küçük sürüyü o topluluğa benzetti. Ve gerçekten de katılıyorum, yıllar önce o kilise için söylenen söz beni çok yüreklendirmişti. Açtığım kapıyı hiç kimse kapamayacak ifadesi bana şunu anımsatmıştı. Zaman zaman ben de hayal kırıklığı yaşadım burada, biliyorsunuz. Çoğu zaman dedim ki artık götüremiyorum. Bu topluluğu bir şekilde bırakmamız lazım. Ama yıllar önce bu kilise için söylenen sözler beni çok teşvik etmişti. Benim açtığım kapıyı kimse kapatamaz. Rabbin açtığı kapıyı hiçbir güç kapatamaz. Rabbin kapadığı kapıyı da hiçbir güç açamaz. İşte bugün bu kilise topluluğunu ele almak istedim. Biraz bu kilise topluluğuna bakalım. Çok geniş bir konu. Biter mi bitmez mi bilmiyorum ama bitirebildiğimiz kadar bitirelim. Ama gerçekten bizler için de çok önem taşıyan bir topluluk. Küçük ama Rabbin sözüne sadık. Rab'de odaklanmış, Rabbi hayatında hiçbir zaman yatsımamış, inkar etmemiş bir topluluk. Bunu söylerken illa da Rab ben seni artık istemiyorum, ben seni artık kabul etmiyorum anlamında söylemiyorum. Biz çok değişik biçimlerde Rabbi yatsıyabiliriz, inkar edebiliriz. Nasıl yatsıyabiliriz? Yaşam biçimimizle, önceliklerimizle. Bizim hayatımızda ne öncelik? Bu 2000 yılı geçti gitti değil mi? Bir işe girişirken, bir şeye adım atarken ne zaman sordun Rab, eğer senin iradense olsun? Rab sen ne istiyorsun bu konuda? Biz ne zaman sorduk? Herhangi bir konuda Rab'be danıştık. Hangi oranda danıştık Rab'be? Bunlar her birimiz için gerçekten ciddi sorulardır. Onun için açalım Vahiy 3. bölümü. Fazla uzatmadan 3. bölüm, biliyorsunuz bu kilise bize 3. bölümün 7. ayetinden 13. ayetine kadar olan parça içerisinde, kesim içerisinde açıklanıyor. Ama biz bugün 13 ayete bakamayacağız. Sadece bu bölümün, 3. bölümün 7. ayetiyle 8. ayetlerini, belki o ayetler üzerinde duracağız. Oradaki ruhsal içeriği birlikte anlamaya çalışacağız. Dilimiz döndüğü oranda değerli kardeşler. Evet. Okuyacaksın mı? Özlem gel oku. Sen artık bununla şey yaptın. Sorumlu kılındın. 7 ve 8. Ya buradan okuyabilirsin hemen. Hazır. 7 ve 8. ayetler. 7 ve 8.
Philadelphia'daki kilisenin meleğine yaz. Kutsal ve gerçek olan Davut'un anahtarına sahip olan, açtığını kimsenin kapayamadığı, kapadığını kimsenin açamadığı kişi şöyle diyor. Yaptıklarını biliyorum. İşte önüne kimsenin kapayamayacağı açık bir kapı koydum. Gücünün az olduğunu biliyorum. Yine de sözüme uydun, adımı yatsımadın.
Ya, teşekkür ederim. Ah, bu sözler aslında bizim 2008 yılının sözleri olsun. Gerçekten bu sözlere hangi oranda sahip çıkabiliriz? Rab bu kilisenin önüne bir vaatte bulundu. Ne dedi? Göstermiş oldukları sadakattan dolayı, Rabbi olan bağlılıklarından dolayı önlerine açık bir kapı koydu. Ama bu açık kapı ne için kondu biliyor musunuz? Onların Rabbe olan, Rabbin sözüne olan bağlılıklarından dolayı. Eğer bizler de Rabbin sözüne bağlı kalırsak, hayatımızın merkezinde Mesih olursa, ben size garanti veriyorum ki önde gitmekte olan Rab bizim için gereken kapıları açacaktır. Doğru mu Hasan abi? Açabilir mi? Açabilecek yeterliktedir çünkü. Hamdolsun. Biraz bu kiliseyle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bugünün adıyla Philadelphia topluluğu Alaşehir bölgemizde bulunuyor. Ege bölgesi içerisinde. Zaten bu 7 kilise de Ege bölgesi içerisinde. Yaklaşık deniz kıyısından 200 kilometre içeride çok küçük bir kasaba, küçük bir vadide kurulmuş, küçük bir tepede kurulmuş, küçük bir şehir değerli kardeşler. Ve bu geniş vadide kurulmuş olan bu Philadelphia şehri Gediz sularıyla, Gediz ırmağını belki biliyorsunuz, Gediz'in kollarıyla sulanıyor. Ve o topraklar gerçekten çok verimli topraklar. Ben bunu, orada bir kardeş vardı, ben İzmir'de oturduğum dönemlerde, yaşadığım dönemlerde Türkiye'de, Philadelphia'da yani Alaşehir'de oturan bir kardeşimiz vardı. O kardeşi ziyarete gittiğimde, o bölgede, o bölgenin çok yemyeşil olduğunu gördüm ve tepelere baktığım zaman bugün hala mevcut birçok bağlarla donatılmış. Birçok bağların defne ağaçlarının bol bol olduğu bir tepe ve birlikte o kardeşle birlikte o tepeye çıktık. Alaşehir şehri o kilise topluluğu yıkık veren halinde kurak bir halde ve o şehri ayaklarımızın altında net bir şekilde görebildik sevgili kardeşler. Ve bu bölge çok çok depremi olan bir bölgeydi. Ve tarihçilere göre İsa'dan sonra 17 yılında olan bir deprem sonrası bu şehir tamamen ortadan kalktığını söylüyorlar. Şimdi bu Philadelphia topluluğu Phileo dediğimiz Yunanca'daki söz anlamı, içeriği kardeş sevgisi ya da kardeşçe sevgi anlamını taşıyor. Ama kardeş sevgisi anlamını taşıyor olmuş olsa da bu anlam kutsal kitaptan gelmiyor sevgili kardeşler. Bu anlam o dönemin egemeni olan Yunanlı Atolos'un kardeşi bir kral, Bergama'da bir krallık konumunda olan bir kişi, bu Atalos'un Evemes adındaki bu kişiye duyduğu sevgiden alıyor. Yani o kardeşine duymuş olduğu, Bergama'da kral olarak, o dönemde kral olarak egemenlik süren kardeşine duyduğu sevgiden bu ismi alıyor sevgili kardeşler. Bunu da burada ifade etmek istiyorum. Ama yine de şunu söylemekte yarar var. Kardeş sevgisi biz imanlar için de önemli midir? Kardeş sevgisi mutlaka. Kardeş sevgisi biz imanlar için de büyük bir önem taşıyor. Şimdi bakınız Selanikliler mektubuna, birinci mektubuna, dördüncü bölümün dokuzuncu ayetine. Orada bu sevgi şu şekilde ifade ediliyor. Diyor ki kardeşlik sevgisi konusunda kimsenin size bir şey yazmasına gerek yok. Neden yok? Çünkü Tanrı söylemesi gerekeni söylemiştir bu konuda bizim için. Gerek yoktur diyor. Çünkü Tanrı size birbirinizi sevmeyi öğretti. Demek ki benim sorumluluğum seni sevmektir. Benim sorumluluğum sana gerçek anlamda Rabbim bana vermiş olduğu sevgiyle seni kucaklamaktır sevgili kardeşler. Ama sadece kardeşleri değil, ama sadece Tanrı'yı değil, aynı zamanda da her gün, her geçen gün ölüme doğru adım adım yaklaşmakta olan kayıp canları da sevmek zorundayız. Etrafımızda daha Mesih'i tanımamış, daha İsa Mesih hakkında hiçbir şey duymamış. Ya da duymuş, onu geri tepmiş, istememiş, reddetmiş birçok insanlar var çevremizde. Akrabalarımız var, değil mi? Komşularımız var değerli kardeşler. Bir sevginin ifadesi olaraktan, bir sevginin göstergesi olaraktan sevgili kardeşler, bizler bu sevgiyi, yani iyi haberi onlara da ulaştırmakla sorumluyuz. Kardeş sevgisi bu demektir. Ben kardeşimi seviyorsam o zaman başkalarının da o konuma gelmesi için gerekeni yapmakla sorumluyum sevgili kardeşler. Ve ilginç olan onların bu sadakatinden dolayı Tanrı da onların önüne bir kapı, açık bir kapı koymuştu. Ve baktığım zaman çok ilginç, yedi topluluğu inceleyiniz, bir şeyi çok net bir şekilde fark edeceksiniz. Tanrı, İsa Mesih açık bir şekilde yedi topluluk için söylediği mesajda sadece iki toplulukta bir ortaklık var. Yani sadece iki topluluğu uyarmamış ve onları böyle yargılamamış. Kim bu topluluklar? Bir tanesi İzmir topluluğu, diğeri de Philadelphia topluluğu. İlginç. Philadelphia topluluğuyla İzmir topluluğu değerli kardeşler. Ne okumuştuk? Kutsal ve gerçek olan, Davut'un anahtarına sahip olan, açtığını kimsenin kapayamadığı, kapadığını kimsenin açamadığı kişi şöyle diyor: senin yaptıklarını biliyorum. Ya biliyor, gören bir Rab hamdolsun. Vakkas'ın ne yaptığını, Recep'in ne yaptığını, Hasan'ın ne yaptığını, hangi duygular içerisinde boğuştuğunu, nasıl bir düşünce içerisinde olduğunu, şu an bile sizin kafanızda ne geziyor, hangi kuşlar uçuyor, yüreğinizde ne var, hepsini Rab görüyor. Ben göremiyorum. Ben sizin fiziksel yapınızı görüyorum ancak. Belki bana fırça atıyorsunuz, onu göremiyorum. Ama Rab görüyor. Beni, içim rahat. Gören bir Rab var, hamdolsun. Ben diyor biliyorum. Yedi kilise içinde bunu söylüyor. Biliyorum. Bilen bir Rab, hamdolsun. Ve işte diyor, senin önüne kimsenin kapayamayacağı açık bir kapı koydum. Gücünün az olduğunu biliyorum. Yine de diyor. Buna rağmen, o yetersizliğe rağmen yine de diyor, sözüme sadık kaldım. Harika bir şey. Biz burada ufacık şeylerle uğraşıyoruz. O ufacık sorunlarla uğraşıyoruz. Ufacık sıkıntılar bizim anamızı ağlatıyor. Bitiyoruz. Bittim. Artık yapamayacağım diyoruz. Çaresizliğimizi ifade ediyoruz. Ve yeri geliyor Rabbi arka koltuğa atıyoruz hayatımızda. Öncelik sırasını başka planlarımız alıyor. Başka işler ön sırayı alıyor. Ama İsa diyor ki bu topluluk için, ama buna rağmen, ama yine de diyor, yine de sözüme uydum. Sadık kaldım sözüme. Hangi oranda sadığız Rabbin sözüne sevgili kardeşler? Ve diyor ki adımı inkar etmedin. Demek ki bu topluluğun diğer topluluklardan ayıran, farklı kılan, öne çıkan bir takım özellikleri olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi küçük bir topluluktu, sayıca az bir topluluktu, gücü az bir topluluktu ama sözüne sadık, imanını kanıtlamış. Bunu kimse inkar edemez. Topluluk imanını kanıtlamış yaşam biçimiyle. Ve ben bu noktada aklıma gelen bir şey var. Onu hemen söylemek istiyorum değerli kardeşler. Eğer bunu hatta kardeşler de, ya Enver ya Ulaş kardeş onu anımsattı. Eğer imanımız vardır diyorsak, var olan imanımız eğer bizim hayatımızda eyleme dönüşmüyorsa, eyleme geçmiyorsa sevgili kardeşler, o zaman ben diyorum ki sizde yanlış bir şey var. O zaman sizde yanlış bir şey var. Yakup mektubunda Enver'in söylediği imanını göster, ben de sana işlerimi göstereceğim. O Yakup mektubunda şöyle okuyoruz 18. ayette. Şöyle diyor: senin imanın varsa benim de işlerim var. Verilecek yanıt şudur diyor: İşlerle kanıtlanmayan o imanı sen bana göster, ben de sana işlerimle kanıtlanan imanı göstereceğim. Ne demektir bu? Ne anlıyorsunuz bundan? Bu şu demektir: eylem olmadan, eylemsiz, eylem olmadan imanı göstermenin mümkün olmadığını bize açıklıyor. Yani eylem nedir? Eylem tabii. Yaşam biçimin, yaşam tarzın, yaptıkların, işlerin. Anlatabiliyor muyum? Yani ben sana baktığım zaman, aha sen kime aitsin ben seni biliyorum. İşlerin, düşüncelerin, aldığın kararlar, verdiğin sözler, açıklamaların, anlatımların, yaşam biçimin, genel olaraktan diyorum. Yaşam biçimin. Yani bu ayet bize çok açık bir şekilde bunu açıklıyor. Demek ki eylemsiz imanı göstermek mümkün değil. Eylemler imanımızın dıştan görülen kanıtı ve sonucudur. Eylemler neyi gösteriyor? İmanımızın kanıtını gösteriyor. Sonucunu gösteriyor. İman eşittir bu demektir diyorsun yaşam biçiminle. Ben İsa'ya iman ettim. Bu ne demektir? Hayatın gösterir ki işte iman etmek bu demektir sevgili kardeşler. Calvin, Tanrı adamı Calvin çok güzel söylemiş. Demiş ki kurtuluş sadece imanladır. Doğru mu? Kurtuluşumuz işlere dayanmıyor. Şunu şu kadar yaparsan, bunu da şu kadar yaparsan, bunu da böyle yaparsan kurtulacaksın diyor mu? Hayır. İmanla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değildir. Tanrı'nın armağanıdır diyor. Efesler 2. bölümde. Demek ki Calvin burada haklı. Ne diyor Calvin? Kurtaran iman, kurtuluş sadece imanla oluyor. Ama diyor ki kurtaran iman tek başına değildir. Ne demektir bu? Eğer iman kurtaran imansa o zaman işlerle bunu kanıtlaması lazım. Bunu göstermesi lazım demektir sevgili kardeşler. Mutlaka eyleme dönüşen bir nitelikte olması lazım. Eğer iman ettik diyorsak sevgili kardeşler. İşte bu topluluk bunu en güzel bir şekilde yansıtan bir topluluktu. Ne okumuştuk? Kutsal ve gerçek olan, Davut'un anahtarına sahip olan, açtığını kimsenin kapayamadığı, kapadığını kimsenin açamadığı kişi şöyle diyor. Şimdi bununla ne demek istiyor değerli kardeşler? Eğer Vahiy kitabının 1. bölümüne baktığımız zaman işte oradaki ifadeyle şunu anlıyoruz. Baş kahinden yani yüceltilmiş olan İsa Mesih'ten söz ediyor. Onunla ilgili bir takım görünümler bize aktarıyor burada. Öncelikle ne diyor? Bize neyi anımsatıyor? O baş kahinin kutsal olduğunu. Neyi anımsatıyor? İsa Mesih'in kutsal olduğunu anımsatıyor. Ve bizim Rabbimiz sadece ve sadece doğumunda kutsal değildi. Ölümünde de kutsaldı. Bunu nereden anlıyoruz? Habercilerin İşleri kitabına baktığımız zaman değerli kardeşler orada kutsalını diyor çürümeye bırakmayacaksın. 2. bölümde. Kutsalını çürümeye bırakmayacaksın. Demek ki o sadece doğumunda kutsal değildi. Aynı zamanda da ölümünde kutsaldı. Ama sadece doğumunda ve ölümünde kutsal değil, bugün de, günümüzde de aynı şekilde kutsallığını devam ettiriyor. İbraniler 7. bölüme bakınız, 26. ayete, İbraniler 7, ayet 26'ya şöyle diyor: kutsal, kusursuz, lekesiz, günahlardan apayrı, göklerden daha yücelere yükselmiş. Demek ki bizim Rabbimiz İsa Mesih, Baba Tanrı'nın savında düşmanlarının ayaklarının altına serileceği günü bekliyor. Ne zaman gelecek bilmiyoruz. Ama Kutsal Kitap bize onun belirtilerini, imanın nasıl belirtileri varsa İsa Mesih'in gelişinin de belirtileri var, olacak. O belirtiler oldukça, ortaya çıktıkça onun gelişinin pek uzaklarda olmadığını söyleyebiliriz değerli kardeşler. İşte açtığını kimsenin kapayamayacağı, kapadığını da kimsenin açamayacağı kişi olma gerçeği bize şu ilkeyi gözler önüne seriyor. Eğer Rabbimizin arzusu bir şey yapmaksa, onun isteği eğer bir şeyi yerine getirmekse, hiçbir kimsenin, hiçbir gücün ve yetkinin buna engel olamayacağını söylüyor. Bu ifade, kapamadığını kimsenin açamadığı kişi ifadesi bize bunu çok açık bir şekilde söylüyor değerli kardeşler. Onun için Matta 28. bölümü anımsayın. İsa Mesih yeryüzündeki hizmetini tamamladıktan sonra göğe alınırken öğrencilerine çok önemli bir ilkeyi, ruhsal ilkeyi anımsattı. Neydi o? Gökte ve yeryüzünde. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki şeytanın eline verildi. Hayır. Ne diyor? Bana verildi. Demek ki tüm yetki Rabbin elinde. Onun için hiçbir gücün onun üstüne çıkamayacağı gerçeği ortaya çıkmış oluyor değerli kardeşler. Bizleri bu rahatlatsın. Eğer her şey onun elindeyse, onun kontrolündeyse, bu bizi rahatlatsın sevgili kardeşler. Bize cesaret versin, bizi yüreklendirsin, aynı zamanda da rahatlatsın. Onun için Yeşaya aracılığıyla Rab şöyle diyor 45. bölümde, Yeşaya 45 ilk 2 ayet. Yeşaya 45 ilk 2 ayet. Şöyle diyor: bir daha kapanmayacak kapılar açacak. Hamdolsun. Senin önün sıra gidip, bakın arkada değil, arkada olursa kapıları açmıyor Rab. O zaman sen öndesin, sen açmak zorundasın. Ama ne diyor? Çok önemli. Senin önün sıra gidip dağları düzleyecek, tunç kapıları kıracak, demir sürgüleri parçalayacak. Rab diyor bunu. Ben bunu yapacağım. Ama ne zaman yapacağım? Senin önünde yürüdüğüm sürece. Eğer Rabbin senin önünde yürümesine izin verirsen, işte o zaman Rab senin için gerekeni yapacak, bütün engelleri ortadan kaldıracak. Anlamı budur aslında. Dağları düz etmesi, kapıların sürgülerini açması, engellerin ortadan kaldırılacağını söylüyor değerli kardeşler. Hizmet ettiğimiz Tanrı bizim için kapıları açan Tanrı'dır, hamdolsun. Eğer o kapıyı açarsa, o kapıyı kimse kapayamaz. Biz kendi gücümüzle kapıları açabilir miyiz? Kendi gücümüzle kapı açabilir miyiz? Tabii açabiliriz. Açıyoruz da bazen. Kendi gücümüzle kapıları açabiliriz. Tanrı neden buna izin veriyor? Hani diyor ya, hamdolsun, bir de ona Rabb'ı koyuyoruz. Kapıları açtı Rab. Engelleri kaldırdı. Öyle düşünüyoruz. Kendi gücümüzle açıyoruz bir takım kapıları. Ama neden biliyor musunuz? Ben şuna inanıyorum. O kapıları açtığımız, kendi gücümüzle açmaya çalıştığımız o kapıları kısa bir süre sonra başka kişiler tarafından nasıl kapandığını görebilmek için Rab izin veriyor. Eğer ben bunu görebilmem için, Kendi gücümle açtığım kapı aslında Rabbin gücüyle olmadığını görebilmek için, anlayabilmek için Tanrı izin veriyor. Ve görüyoruz ki aradan 3 ay geçiyor, 5 ay geçiyor, o kapı kapanıyor. Ah diyor ya, ne kadar güzel başlamıştık. Rab bunu kapadı. Aslında o kişiler sen kendi gücünle açtığın için senin gibi olan insan da aynı şekilde o kapıyı kapatabildi. Öyle ki görebilesin başka kişiler o kapıyı nasıl kapatabilir. Rab buna izin veriyor değerli kardeşler. Onun için bizler Tanrı'nın önümüzde yürüyerek tüm engelleri kaldırmasına izin vermeliyiz. Aklıma şu geliyor. Belki düşünün, çok bilinen bir olay. Biliyorsunuz İsrail halkı, Tanrı'nın seçtiği halk, bugün bizler de buna dahiliz hamdolsun. Özel bir ulus olmak gerekmiyor, özel bir ulusa ait olmak gerekmiyor. Tanrı o halkı ne yaptı? Mısır'ın köleliğinden aldı, kurtardı, vaat edilen ülkeye götürdü. Doğru mu? Hatırlayın onu. Halk Kızıldeniz'e kadar geldiler. Ama Kızıldeniz'i aşabilecek yeterlilikte değildiler. Arkalarında düşman askerleri, Mısır'ın askerleri, Firavun'un askerleri. Ön tarafta Kızıldeniz. İki kıstas içerisine sıkışmış durumda. Kızıldeniz. Tanrı ne yaptı? Kızıldeniz'i yardı ve halkının karşı tarafa geçip oradaki hizmet alanında çalışmalarını sağladı. Hizmet imkanları açtı. Açık bir yol, açık bir kapı onların önüne koydu. Ve onlar o kapıdan girip karşı tarafa geçtiler. Ve sonrası ne oldu? Sonrası çok güzel bir şey oldu. Hoş olmayan bir şey ama ben güzel diyorum. Firavun'un askerleri de Tanrı'nın açmış olduğu kapıdan içeri girmeye çalıştılar. Tanrı ne yaptı? Kapıyı üzerlerine kapadı. Burada nasıl bir gerçek çıkıyor? Açan da kapayan da Tanrı. Ve başka güzel olan bir gerçek var. Çok güzel. Bakın bunu yazın. Bunu yazın. Bunu yazın. Çok önemli. Tanrı çocuğu için, evladı için bir kapı açıyorsa açtığı kapıdan düşmanların girmesine izin vermeyecektir. Amin. Amin. Amin. Bizim Rabbimiz böyle bir Rab. Harika bir Rab. Yüce bir Rab. İfade edemem size sevgili kardeşler. Bizim girdiğimiz kapıdan düşmanın girmesine izin vermeyecektir. Bu bunun açık bir kanıtıdır değerli kardeşler. Bunu lütfen bu yıl yüreğinize perçinleyin. 2008 yılının boyunca bunu taşıyın. Bu düşünceyi taşıyın, alın sevgili kardeşler. Bizler için hazırlanan çıkış yolu düşmanlar için yıkım yolu olacak. Benim için çıkış ama düşmanlar için yıkım yolu. Onun için değerli kardeşler, Tanrı kapıyı açarsa başkaları kapatır korkusuyla hiçbir zaman yaşamayalım. Tanrı bizden bunu istiyor. Hiçbir şekilde yaşamayalım. Çünkü Tanrı bizlerin korku içinde yaşamasını istemiyor. Korku içinde yaşamasını istemiyor. Tersine onun tarafından açılan kapı başkaları tarafından kapatılamaz güveni ve huzuruyla yaşamamızı istiyor. Tanrı böyle bir huzur içerisinde varlığımızı sürdürmemizi istiyor. Ve bu noktada belki bir şeyi de söylemem gerekiyor. Tanrı bizim için açtığı kapıyı ve lütfen kendi gücümüzle kapamaya çalışmayalım. Bu da başka bir nokta. Tanrı'nın açtığı kapıyı kendi gücümüzle kapamaya çalışmayalım. Tanrı değerli kardeşler, bazen zorluklar içerisine girmemizi ister. Bundan kaçmayalım. Tanrı izin veriyor zorluklar içerisine girmemize. İsa Mesih de o acımasız çarmıhla karşılaştığı zaman ondan kaçtı mı? Tanrı çarmıhtan kaçtı mı İsa Mesih? Hayır. Babasının sözüne uydu ve o acı yolda, o çarmıh yolunda yürüdü. Çarmıha kadar yürüdü. Ve hatırlayınız, Petrus buna engel olmak istedi. Gitti, Romalı askerin kulağını kesti kılıcıyla. İsa dedi ki koy kılıcını kınına. Elini koydu, şifa verdi askere. Dedi ki koy kılıcını kınına. Eğer Tanrı sıkıntılı yollarda yürümemize izin verirse lütfen kaçış yolu aramaya çalışmayalım. Bu Tanrı böyle bir Tanrı. Bu Tanrı aynı zamanda da sadece kapıları açan değil, aynı zamanda da kapıları kapayan bir Tanrı. Eğer o kapıyorsa onu kimse açamaz. Hatırlayınız. Bunu düşünürken şu geldi aklıma benim. Nuh'un gemisi bir örnektir. Doğru. Kapıyı kim kapadı? Tanrı kapadı. Çok ilginçtir. Ben %100 eminim ki bu Yaratılış kitabının 3. bölümünü yani Yaratılış'ın 1. kitabı, Musa'nın 1. kitabını ele alıp incelerken oralara geldiğimizde, 6. 7. bölümlere geldiğimizde bunu söylemiştim. Tekrar size söylemek istiyorum. Kapandığında dışarıda birçok kişi kaldı. İçeride olan Nuh, 3 oğlu, 3 gelini kendi eşiyle birlikte toplam 8 kişiydi. Ve dikkat edin. Şunu söylemiştim. Nuh'un akrabaları var mıydı? Komşuları var mıydı? Peki Tanrı kapıyı kapadınca, yağmur başlayınca, her tarafı su basmaya başlayınca o kişiler bağırdılar mı? İmdat, Nuh, tövbe, biz sana inanıyoruz, lütfen kapıyı aç. Bağırmadılar mı? Mutlaka bağırdılar. Ama Nuh mu kapıyı kapadı? Eğer Nuh kapıyı kapasaydı o vicdanla açardı. Ben de açardım. Ben de açardım. Ama kapayan Tanrı'ydı. Ve kapıyı açmadı. Ama ikinci örnek şu geldi aklıma. O güzel bir örnekti. Bakas abi. Daniel peygamberi, Daniel kitabını okudunuz mu bilmiyorum. Daniel'i alım sayın. Daniel kimin önüne atıldı? Aslanların önüne atıldı. 6. bölümü okuyun. Orada çok geniş bir şekilde anlatılıyor. Daniel kitabı 6. bölümde. Ve daha sonra görüyoruz ki 6. bölümün özellikle yazdığım 22. ayetinde orada açık bir şekilde görüyoruz ki Tanrı Daniel peygamber için bir melek gönderiyor. Neden biliyor musunuz? Aslanın ağızlarını kapamak için. Ve aslanlar hiçbir şey yapamadılar Daniel'e. Hiçbir şey, ki o dönemde Romalı askerler suçluları aslanların önüne atıyorlardı. Ve aslanlar çok canları parçaladı orada. Ama Daniel bir yeri çizik bile olmadı. Tanrı ne yaptı? Aslanların ağzını kapadı. Herhangi bir güç aslanların ağzını açabildi mi? Açamadı. Açabildi mi? Hatun. Açamadı. Aslanların ağzını kimse açamadı. Çünkü kapayan Tanrı'ydı. O zaman diyebiliriz ki Rab kaparsa onu kimse açamayacaktır. Değerli kardeşler. Onun için bizler de o kapıyı açmaya çalışmayalım. Çünkü onun düşünceleri bizim düşüncelerimizden, onun yolları bizim yollarımızdan çok daha üstün, çok daha büyük sevgili kardeşler. Onun için Tanrı eğer kapalı tutuyorsa şunu için tutuyor, bizim için uygun olmadığı için. Çünkü biz, düşün, ben şimdi bir kapıyı, kapalı olan bir kapının arkasında ne olup bittiğini görebilir miyim? Ne tür tehlikeler beni bekliyor, görebilir miyim? Göremem. İşte Tanrı bizi o tehlikeden korumak için kapıyı kapalı tutuyor. Kapıyı önümüzde açmıyor. Açmak istemediği zaman. İlerisini göremediğimiz için sevgili kardeşler. Onun için belki hatırlayacaksınız, Habercilerin İşleri 16. bölümde Pavlos arkadaşlarıyla beraber ne yapmak istediler? Sözü yaymak için Asya ve Bitinya bölgelerine gitmek istediler. Asya ve Bitinya bölgelerine. Habercilerin İşleri 16. bölümde okuyoruz. Ve daha sonraki ayetlerde görüyoruz ki Tanrı'nın ruhu diyor, onların gitmelerine izin vermedi. Yani Pavlos ve arkadaşları için oraya gitmek uygundu. Ama Tanrı için değil. Tanrı için uygun olmadığından dolayı Tanrı onların gitmesine izin vermedi. O bölge, şimdi güzel bir şey değil mi onlara iyi haberi duyurmak? Harika. Ama burada şunu görmemiz lazım. Ben Rab için çok şey yapabilirim. Ama asıl önemli olan, bunu her zaman söylüyorum, Rab ile birlikte yaptığım ne? Asıl önemli olan. Rab ile birlikte. Rab onu istemedi. Onlar istediler ama Rab onu istemedi. Onun için burada şunu söyleyebiliriz sevgili kardeşler. Her şey bizim iyiliğimiz için. Romalılarda bu açıklanıyor. Her şey bizim iyiliğimiz için. Bizleri seven Tanrı her durumu bizim iyiliğimiz için işlemesine izin veriyor değerli kardeşler. Onun için bizim yaşamlarımız tesadüf, şans ya da kadere değil. Dikkat edin. Bizim yaşamlarımız tesadüf, şans, hiç sevmediğim sözler bunlar. İman ettikten sonra bunları lügattan çıkartmaya çalışıyorum. Kendi lügatımdan, kendi söz dağarcığından çıkarmaya çalışıyorum. Şans, tesadüf ve kader. Kader değil değerli kardeşler. Bunu açıkça ifade ediyorum. Bizleri sonsuz sevgiyle seven ve hiçbir zaman hata yapmayan Tanrı'nın kontrolü altındadır bizim yaşamlarımız. Amin. Amin. Eğer Rab kapıyı açarsa gir içeriye. Ama Rab kapıyı kapatırsa aynı güç ile bekle. Yani Rab kapadığı zaman beklemesini de bilelim değerli kardeşler. Beklemesini de bilelim. Bakın ne diyor? Birinci Yuhanna'da, Yuhanna'nın birinci mektubunda. İkinci bölüm 28. ayet. Diyor ki, Mesih de yaşayın ki kendisi göründüğünde cesaretimiz olsun ve geldiğinde diyor, bizler onun önünde utanç içinde kalmayalım. Tekrar okuyalım mı? Önemli bir ayet bu. Hepimiz için bir uyarı ayeti. Mesih'te yaşayın ki, Mesih'le birlikte yürüyün ki, onunla iç içe olun ki, kendisi göründüğü zaman, yani geldiği zaman, cesaretimiz olsun, yani eğer beni suçlayacak bir şey yoksa, Pavlos ne diyor? Tanrı'nın karşısına cesaretle çıkmaya hakkım vardır diyor. Eğer beni bir şey suçluyorsa, böyle çıkıyorum o zaman. Değil mi? Bir şeyden ben utanıyorsam adamın gözünün içine bile bakamam normalde. Ama suçlayan bir şey yoksa cesaretimi kırmam. 1. Yuhanna 2. bölüm 28. ayet. Kendisi göründüğünde cesaretimiz olsun ve geldiğinde bizler onun önünde utanç içinde kalmayalım. Değerli kardeşler, demek ki Rab geldiğinde hepimiz ödüller alacağız. Kurtuluşumuz kesin ama ödüller alacağız. Taçlar alacağız. Her birimizin taçı farklı olacak. Her birimizin ödülü farklı olacak. Neden? Kurtuluşumuz kesin ama ödüller farklı olacak. Senin verdiğin hizmet hangi orandaysa o kadar ödül alacaksın Tanrı'dan. Senin verdiğin hizmet neyse o oranda alacaksın. Senin verdiğin hizmet neyse o oranda ondan ödül alacaksın. Ama ben size diyorum ki onun karşısına çıktığınız zaman utananlar olmayalım. Başımız önünde iyi olmasın. Sevinçle, parlayan gözlerle ona bakalım sevgili kardeşler. Üç sayfa daha var. Devam edelim. Ha? Gene oku. Yeter mi? Şimdi bir şey yapalım Ulaşçım. Noktalayalım eğer şeyse. Şimdi ben şöyle her zaman yapıyorum. Aslında samimiyetimle söylüyorum, içten söylüyorum. Hiç de abartmıyorum. Bu kutsal kitabı Vahiy bölümünü de genelinde çok okuduk. Okudum. O kilise topluluklarına da baktık, gördük, düşündük. Ama biraz insan derin derin, benim aşağı yukarı Kerstin söyledikten sonra ben normalde yarım kalan bir konu vardı. Sami 2'de bir bana hatırlatıyor o konuyu. Habercilerin işleri 3. bölümde hani öğrenciler Yuhanna'yla, Petrus ve Yuhanna tapınağa giderlerken o yarım kalmış, onu bitirememiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ama bu konuyu düşünürken dedim ki bu çok önemlidir. Onun için bu konuyu ele aldım. Ama o kadar derin ki girdikçe giriyor insan içerisine. Girdikçe giriyor. Girdikçe giriyor. Onun için sevgili kardeşler belki 5 dakikamız var. Ben normalde 5'te bitiriyorum. Sami'ye de burada fısıldadım. 4'te bana ver diye. O bana aslında zamanında verdi. Ama yine de yetmedi. Rab demek ki oldukça zengin. Rabbin sözü oldukça zengin. Ben diyorum ki burada noktalayalım. Hasan abi de söylüyor. 1. Yuhanna 2. bölümün 28. ayetiyle noktalayalım. Bu ayeti düşünelim. Mesih'te yaşayın ki kendisi göründüğünde cesaretimiz olsun ve geldiğinde bizler onun önünde utanç içinde kalmayalım. Belki yüreklerimizi Rabbin önüne eğelim. Bu yılın ilk toplantısında Rab bu sözleri yüreğimizde kalıcı olmasını sağlasın. Ve önümüzdeki hafta sizden ricam var. Lütfen geliniz. Aslında Ulaş, sana da güzel bir davet etmek istiyorum. Belki ondan sonraki haftada engeller çıkabilir ama engelleri at bir tarafa. Önümüzdeki haftada gel, bu konuyu bitirelim. Seni görmek çok hoş uzun bir aradan sonra. Ya gelirsen seviniriz. Teklif var, ısrar yok. İstiyoruz gelmeni. Dua edelim ve bu işittiğimiz sözleri geviş getirelim. Bir pay çıkartalım kendimize. Tamam mı? Size soracağım. Konuyu siz özetleyeceksiniz, ben değil. Tamam mı değerli kardeşler? Dua edelim. Yüreklerimizi önümüze eğelim. Rab yüreklerimizi biliyor. Düşüncelerimizi biliyor. Sami belki dua etsin, duayla kapatsın. İsterse Almanca olaraktan kapatsın. Nasıl arzu ediyorsa. Belki bu kadar yeter. Ama 20-30 saniye Rabbin önünde duralım. Tamam mı? 20-30 saniye.